Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Damla'dan Derya'ya yarışma programınız başladı efendim. Bir pazartesi günü daha Rasih Turan ve Doğan Akın Damla'dan Derya'ya programında yine sizinle beraber.
Haftanın ilk gününde, günümüz pazartesi, saatlerimiz 19 sularını gösteriyor efendim. Damla'dan Derya yarışma programımızda, stüdyomuzda çok kıymetli misafirlerimiz var, iki yarışmacımız var. Evet efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk yarışmacımız Hasan Aktay Beyefendi. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Hasan Aktay, Manisalıyım. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum.
Evet. Diğer ikinci yarışmamıza geçiyoruz hemen. Yarışmacımıza Hüseyin Tarım Beyefendi. Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Hüseyin Tarım, Konyalıyım. Marmara Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim.
Peki efendim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Teşriflerinizden dolayı teşekkür eder. Ayaklarınıza sağlık diyoruz efendim.
Her iki yarışmacımıza da başarılar diliyorum ve yarışmamızın kurallarından hemen hem yarışmacılarımızı hem dinleyenlerimizi bilgilendiriyorum. Mütakiben de Kıyasıya Rekabet Damla'dan Derya'ya yarışma programımızda başlayacak. Değerli yarışmacılarımız ve kıymetli dinleyenlerimiz, Damla'dan Derya'ya yarışma programında 8 tane İslami ilimler, 8 tane de genel kültür olmak üzere her yarışmacımıza 16 adet soru soruyoruz. Her sorumuzun puan değeri 5 efendim. Ve sorumuzu sorduktan sonra, şıklarımızı okuduktan sonra 12 saniye cevap verme süresi tanıyoruz efendim. 12 saniyelik cevap verme süresinden sonra cevabınızı veriyorsunuz değerli yarışmacılarım. Ve mütakiben programın sonunda kıymetli olan, çok değerli olan ödülümüz Riyazü's Salihine... Puanı yüksek olan Riyazü's Salihini kazanıyor.
Efendim, yarışmamızın sponsoru Erkam Yayınları yarışmamızın birincisine harika bir eser hediye ediyor. Biraz önce Doğan'ın da söylediği gibi Profesör Doktor Yaşar Kandemir, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan, Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızın İmam Nevevi'nin harika eseri Riyazü's Salihine yapmış oldukları 8 ciltlik şerhi efendim Erkam Yayınları yarışmamızın birincisine hediye ediyor. Bakalım bu güzel ödül kimin olacak? Evet efendim, Hasan Bey ile başlayalım yarışmamıza. Hazır mıyız? İlk sorunuz geliyor Hasan Bey.
Hazırım.
Müslümanlar zaman zaman anlaşmazlıklar ve kışkırtmalar için kendi aralarında savaşmışlardır. Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaş hangisidir? A. Evtas Savaşı, B. Celula Savaşı, C. Cemel Savaşı, D. Sıffin Savaşı ve süremiz başladı. A. Evtas Savaşı, B. Celula Savaşı, C. Cemel Savaşı, D. Sıffin Savaşı. Süremiz dolmak üzere.
Sıffin Savaşı.
Sıffin Savaşı. Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Yanlış cevap verdiniz. Yanlış cevap verdiniz. Bakalım aynı soruyu Hüseyin Bey'e yöneltsek doğru cevabı ne olacaktı? Doğru cevap verebilecek miydi? Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaş hangisidir Hüseyin Bey sizce? Evtas Savaşı mı, Celula Savaşı mı, Cemel Savaşı mı, Sıffin Savaşı mı?
Cemel Savaşı.
Evet, Cemel Savaşı olacaktı doğru cevap. Eğer bu soruyu size yöneltmiş olsaydık bizden 5 puan kazanacaktınız.
Hüseyin Bey'in de ilk sorusunu hemen kendisine yöneltiyorum. Birinci sorunuz size diyor ki, gerektiğinde boy abdesti yani gusül almayan kişi ibadetlerden hangisini yapamaz? A şıkkı oruç, B şıkkı namaz, C şıkkı zekat, D şıkkı kurban. 12 saniyelik süremiz başladı efendim. Boy abdesti almayan kişi ibadetlerden hangisini yapamaz saydıklarımızdan? Oruç mu, namaz mı, zekat mı, kurban mı? Süremiz doldu. Hemen cevabınızı alalım.
Namaz.
Sistemimize dönüyoruz efendim. Doğru cevap verdiniz. B şıkkı namaz size 5 puan kazandırdı efendim. Başarılar.
Teşekkürler efendim.
Hasan Bey, ikinci sorunuz geliyor. İstanbul'un çok ama çok eski tarihiyle alakalı bir soru, hazır mıyız?
Buyurun, hazırım.
Muaviye döneminde büyük fethiye ulaşmak ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker sözüne, hadisine mazhar olmak için İstanbul'u kuşatan Emevi komutan hangisidir? A. Süfyan bin Avf el-Ezdi, B. Süfyan el-Ziyabendi, C. Melik bin Abdullah el-Cüheyni, D. Muaz bin Zekiya ve süremiz başladı. Süfyan bin el-Avf el-Ezdi, Süfyan Ziyabendi, Melik bin Abdullah el-Cüheyni, Muaz bin Zekiyya.
A şıkkı Süfyan bin Avzi.
Emin misiniz?
Evet.
Bakalım sitemiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, tebrikler, doğru cevap verdiniz. Muaviye döneminde, yani Emeviler döneminde İstanbul'u kuşatan komutan Süfyan bin Avf el-Ezdi olacaktı ve bizden 5 puan kazandınız.
Hüseyin Bey, ikinci sorudayız. İkinci evet. Sorunuzu size yöneltiyorum. Eksik malzeme kullanılan bir binanın çökmesi, kader ve kaza açısından değerlendirildiğinde hangisi söylenebilir efendim şıklarımızdan? A şıkkı diyor ki, kişi kaderinin mahkumu olmuştur. B şıkkı diyor ki, bu olay kadere aykırı gerçekleşmiştir. C şıkkı, müteahhit özgür iradesini yanlış kullanmıştır. Ve D şıkkı, kader inancı sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır. Süremiz başladı.
C şıkkı.
Emin miyiz?
Eminim.
Hemen sistemimize dönelim öyleyse. Doğru cevap verdiniz ve 10 puana ulaştınız efendim.
Hasan Bey, üçüncü sorunuzu yöneltmeden önce Manisalı olduğunuzu öğrendim biraz önce. Manisa'nın evet. Mesir macunu geçen de oldukça revaçtaydı. Hatta Başbakan Yardımcımız balkondan attı insanlar için. Festival falan vardı galiba. Biraz bilgi vermek ister misiniz bize?
Evet. Mesir macunu Manisa'da meşhurdur. Tarihi de Osmanlı padişahlarımızdan Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan hastalanınca dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi bu macunu hazırlar. 41 çeşit baharattan ve şifalı ottan yapılmıştır. Daha sonra bu halk arasında genel yaygınlaşmış, meşhur olmuş. O günden bugüne mesir macunu yapılır ve halk tarafından tüketilir.
Peki günümüzde de hala şifa niyetiyle mi üretim yapılıyor yoksa bir geleneksel bir süreç olduğu için mi?
Yani ikisi de denebilir bence, ikisi de yani. Hem şifa için hem de geleneksel bu tarihi şeyi yaşatmak için.
Bir gün o zaman sizin elinizden mesir macunu yemek temennisiyle efendim. Peki evet. Manisa'nın başka meşhur olarak neyi var?
Manisa'nın üzümü meşhurdur.
Üzümü?
Evet. Daha sonra...
Manisa pekmez oradan mı geliyor? Üzüm çok olunca pekmez.
Evet, Manisa'da üzüm bağları oldukça çoktur.
Peki, üçüncü sorunuzu yöneltiyorum. Hazır mıyız?
Evet, hazırım.
Devlet yönetimini saltanat yoluyla teslim alan ilk halife şıklarımızdan hangisidir? Devlet yönetimini saltanat yoluyla teslim alan ilk halife şıklarımızdan hangisidir? A. Mervan bin Hakem, B. Yezid bin Muaviye, C. Abdülmelik bin Mervan, D. Mervan bin Muhammed ve süremiz başladı. Mervan bin Hakem, Yezid bin Muaviye, Abdülmelik bin Mervan, Mervan bin Muhammed.
Yezid bin Muaviye.
Yezid bin Muaviye, emin misiniz?
Evet.
Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrik ediyorum, doğru cevap verdiniz ve bizden 5 puan daha kazandınız ve 10 puana ulaştınız. Peki Yezid bin Muaviye'den önce süreç nasıl işliyordu halifeler arasında?
Bildiğim kadarıyla ümmet arasında bir icma ile oluşturuluyordu, seçiliyordu halifeler.
Yani devrin saltanat, büyükleri toplanıyor ve evet, halifeyi kim olacağına karar veriyor.
Sahabeler, daha sonra tabi'in şeklinde oluyordu bildiğim kadarıyla. Daha sonra da saltanat haline dönüştü.
Peki Yezid bin Muaviye'den sonra da saltanat şeklinde babadan oğula, babadan kardeşe şeklinde geçti efendim. Teşekkür ediyoruz.
Üçüncü sorudayız şu anda. Hüseyin Bey, üçüncü sorunuzu yöneltiyorum.
Buyurun.
Size Ahkaf suresinin 3. ayetini yönelteceğim ve bununla ilgili bir soru soracağım.
Evet.
Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hakla ve belirli bir süre için yarattık. Bu ayet şıklarımızdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir efendim? A şıkkı ihtiyar, B şıkkı ecel, C şıkkı rızık ve D şıkkı tevekkül. Süremiz başladı, 12 saniye efendim. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hakla ve belirli bir süre için yarattık. Süremiz bitti.
Ecel cevabını.
Bakalım sistemimiz B şıkkı ecel için ne diyecek? Doğru cevap verdiniz. 15 puana ulaştınız. Tebrik ediyorum.
Evet efendim, üçüncü soruların nihayetinde Hasan Bey 10 puanda, Hüseyin Bey ise 15 puanda önde götürüyor yarışmayı. Hasan Bey'e sorusunu yöneltmeden önce Hüseyin Bey, Konya denince akla gelen şeylerden biraz bahseder misiniz bize?
Konya deyince akla tabii ki İlk öncelikle Mevlana Celaleddin Rumi gelir. Daha sonra ise yiyecek olarak da meşhurdur. Konya etli ekmeği gelir.
Evet. Geçen Konyalı bir arkadaşımdan duymuştum. Etli ekmek anlatılmaz yaşanır şeklinde. Hani o ağzınızı aldığınız zaman dudaklarınız arasındaki çıtırtı insanı alır bu dünyadan götürür diyor. Dediği kadar var mı sizce?
Tabii ki yediğiniz yere göre de değişebilir bu damak tadı. Meşhur yerlerde bu damak tadına ulaşabilirsiniz. Her yerde bulamayabilirsiniz bu kadar lezzetlisini.
Peki Kastamonu'nun etli pidesiyle Konya'nın etli pidesini karşılaştırıyorlar. Bir yarışma söz konusu aralarında. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Yani bu konuda yarışmaya hiç gerek yok. Çünkü Konya etli ekmeği rakipsizdir benim indimde.
Peki bakalım Kastamonlu dinleyicilerimiz buna ne diyecekler? Arayıp bize bir şeyler söyleyecekler mi bu konuyla ilgili? Bilemiyoruz. Hasan Bey hazırsanız hemen dördüncü sorunuzu yöneltiyorum. Hazır mıyız?
Evet hazırım.
Bakara suresinin 170. ayetini okuyacağım önce. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Bu ayet Mekkeli müşriklerin İslam'ı kabullenmelerini zorlaştıran özelliklerinden hangisini ifade etmektedir? A. Makamlarını kaybetmek istememeleri, B. Putperestliği benimsemeleri, C. Örf ve adetlerine bağlı olmaları, D. Ekonomik kayba uğrayacaklarını düşünmeleri. Ve süremiz başladı.
Şıkları hızlıca alabilir miyim tekrar?
A. Makamlarını kaybetmek istememeleri, B. Putperestliği benimsemeleri, C. Örf ve adetlerine bağlı olmaları, D. Ekonomik kayba uğrayacaklarını düşünmeleri. Süremiz doldu.
C şıkkı.
C şıkkı. Bakalım sitemiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, doğru cevap verdiniz ve 15 puana ulaştınız.
Hasan Bey sizi tebrik ediyorum ve Hüseyin Bey'in dördüncü sorusundayız. Ve Hüseyin Bey şu anda 15 puanda, bu soruya da doğru cevap verebilirse 20 puana ulaşacak. Bakalım soru sonrasında puanlama nasıl gelişecek efendim? Erkam Radyo'dayız. Damladan Derya'ya yarışma programında Doğan Akın ve Rasih Turan sizinle efendim ve iki tane de değerli kıymetli yarışmacımız birlikte yarışmaya devam ediyoruz. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayet efendim. Bu ayet neyi tavsiye ediyor? Hangi davranışı tavsiye ediyor? A şıkkı tedbir, B şıkkı irade, C şıkkı tevekkül ve D şıkkı kader. 12 saniyelik süremiz başladı. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.
Tevekkül.
Evet sistemimize dönüyoruz hemen. C şıkkı tevekkül size 5 puan daha kazandırdı. 20 puana ulaştınız. Tebrikler ama daha çok sorumuz var.
Evet dördüncü soruların nihayetinde Hasan Bey, Hasan Aktay Beyefendi 15 puanda, Hüseyin Tarım Beyefendi ise 20 puanda yarışmayı önde götürüyor efendim. Bakalım süreç nasıl gelişecek? Hasan Bey hazırsanız 5. sorunuz geliyor, hazır mıyız?
Evet hazırım.
Kur'an-ı Kerim'in yorumuyla alakalı bir soru. Kur'an-ı Kerim'de şeytanla ilgili pek çok özelliğe değinilir. Aşağıdakilerden şıklarımızdan hangisi şeytanla ilgili Kur'an-ı Kerim'de değinilen özelliklerden değildir? A. Gaybı bildiğine, B. insanı saptırdığına, C. Ateşten yaratıldığına, D. inanmayanların dost olduğuna ve süremiz başladı.
A şıkkı gaybı bildiğine.
Aşık-ı gaybı bildiğine emin misiniz?
Evet.
Eminsiniz. Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, doğru cevap verdiniz. Ve bizden 5 puan daha kazandınız ve 20 puana ulaştınız. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı saptırdığına, ateşten yaratıldığına, inanmayanların dost olduğundan bahsediliyor ama şeytanın gaybı bileceği konusunda herhangi bir şey yok.
Gaybı efendim? Ancak Allah biliyor.
Kesinlikle efendim. Gaybı ancak Allah biliyor.
5. sorudayız. Hüseyin Bey, henüz 5. sorunuzu size yöneltmedim. 5. sorunuzu size hemen yöneltiyorum. Buyurun. Hangisi ilk Türk Müslüman devletidir? Hangisi ilk Türk Müslüman devletidir? A şıkkı Anadolu Selçuklu, B şıkkı Büyük Selçuklu, C şıkkı Endülüs Emevi ve D şıkkı Karahanlılar. 12 saniyelik süremiz başladı. İlk Türk Müslüman devleti efendim. Hangisi acaba?
Karahanlılar demek istiyorum.
Emin miyiz?
Çok emin değilim ama bunu demek istiyorum.
Peki sistemimize döndük hemen. Doğru cevap. Evet. 25 puana ulaştınız. Tarihle aramız nasıl?
Çok iyi sayılmaz ama yine de biraz genel kültür bilgilerimden.
Emin bir cevap verdiniz. Peki Karahanlılar demek için nasıl bir dayanağınız oldu düşünürken?
kara anlar, yani diğer şıkların olmayacağı yönde, yani daha doğrusu şık eleme yöntemiyle ona karar verdim.
Ya Doğu Selçuklulara baktınız, bu evet. olabilir mi, olamaz mı? Diğerlerine baktınız, kara anlar daha yakın geldi.
Evet, kara anlar ağır.
Tarihi baktı. O süreci bildiğiniz için, işte Osmanlı Devleti önceki süreci bildiğiniz için
evet.
kara anlar daha önde geldi. Peki efendim, 6. sorudayız ve Rasip Bey.
Evet Hasan Bey, hazırsanız 6. sorunuzu yöneltiyorum, hazır mıyız?
Evet.
Fetretül Vahiy, vahyin kesilmesi hangi suredeki ayetlerle son bulmuştur? A. Alak suresi, B. Duha suresi, C. Müddessir suresi, D. Felak suresi ve süremiz başladı.
Müddessir suresi.
Müddessir suresi, emin misiniz?
Evet.
Eminsiniz, bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, tebrikler, doğru cevap verdiniz. Ve 25 puana ulaştınız efendim. Süreç nasıl gelişiyordu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda giderken vahyin kesildiği süreçte gökyüzünde bir ses duyuyor ve gökyüzüne baktığı zaman gökyüzünde sema ile yeryüzü arasında bir kürsüde oturmuş Cebrail aleyhisselamı görüyor. Tabi evet. Cebrail aleyhisselamla muhabbetleri o kadar gelişmemiş o sürece kadar ve Peygamberim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hızlı bir şekilde evine gidiyor. Ve evine gidip üzerini örtürüyor ve üzerine sıkı sıkı bürünüyor. Ve o esnada ey örtüsüne bürünen, ey bürünüp örtünen kalk ve bundan böyle uyar şeklinde ayet-i kerime geliyor. Ve Fetretül Vahiy böylelikle sona ermiş oluyor değil mi efendim?
Evet.
Peki teşekkür ediyorum, 25 puandasınız.
6. sorunuzu yöneltmek üzere efendim, şu an ben hazırım. Siz de hazırsanız Hüseyin Bey, 6. sorunuz geliyor.
Buyurun efendim.
İslamiyet hangi bölgede ortaya çıkmıştır? A şıkkı Mavera-ün-Nehir, B şıkkı Mezopotamya, C şıkkı Harezm ve D şıkkı Hicaz. Süremiz başladı efendim. İslamiyet'in doğuşu, İslamiyet hangi bölgede ortaya çıktı?
Oldukça bir kolay soru, Hicaz bölgesi.
Eminiz?
Eminim.
Öyleyse sistemimize hemen dönelim süremiz bitmeden. Doğru cevap. İslamiyet Hicaz bölgesinde ortaya çıkmıştır efendim.
Evet.
Evet Hasan Hüseyin Bey, hazırsanız 7. sorunuz geliyor.
Evet hazırım.
Türk İslam tarihi ile alakalı bir soru. Türk İslam tarihi ile aranız nasıl?
Yani birazcık vardır ama çok da iyi değil.
Peki, yöneltiyorum sorunuzu. Türkler daha çok İslam tarihinin hangi döneminde Müslüman Araplarla savaş halinde olmuşlardır? A. Emeviler dönemi, B. Abbasiler dönemi, C. 4 halife dönemi, D. Hazreti Muhammed dönemi ve süremiz başladı.
Soruyu tekrar alabilir miyim?
Türkler daha çok İslam tarihinin hangi döneminde Müslüman Araplarla savaş halinde olmuşlardır? A. Emeviler dönemi, B. Abbasiler dönemi, C. 4 halife dönemi, D. Hazreti Muhammed dönemi ve süremiz sona erdi, hemen cevabınızı alalım.
Emeviler zannedersem.
Emeviler dönemi, bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, tebrikler, doğru cevap verdiniz. Ve 5 puan daha kazandınız birden, totalde 30 puana ulaştınız.
7. sorusu Hüseyin Bey'e diyor ki, oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını belirlemek isteyen bir fıkıh alimi hangi ilimden öncelikle yararlanması gerekir? A şıkkı coğrafya tefsir, B şıkkı sosyoloji mantık, C şıkkı astronomi kimya ve D şıkkı astronomi coğrafya. Süremiz başladı.
Tabii ki coğrafya ve astronomi, D şıkkı.
Bakalım sistemimiz ne diyecek? Doğru cevap verdiniz. 35 puana ulaştınız. Nasıl bu cevabı verirken düşünce nasıl gelişti?
İmsak ve iftar vakitlerinin öncelikle belirlenmesinde gece ve gündüz olaylarından dolayı astronomi bilimi ve bulunduğu görüme, konuma göre de saatlerin değişmesinden dolayı coğrafya olarak düşündüm.
Evet. Doğru cevap size 5 puan daha getirdi. 35 puandayız. 8. sorumuzu soracağız ve İslami ilimler sorun kategorimizin sonuna geleceğiz.
Evet Hasan Bey, hazırsanız İslami ilimler sorularının sonuncusu geliyor. 8. soru, hazır mıyız?
Evet hazırım.
Çok kısa ve öz bir soru. Rumi takvimin ilk ayı şıklarımızdan hangisidir? A. Şehri Sani, B. Tesrini Ahir, C. Eylül, D. Mart. Süremiz başladı.
D şıkkı.
D şıkkı Mart ayı diyorsunuz.
Evet,
Rumi takvimiyle ilk ayı, emin misiniz?
Evet, Mart.
Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, tebrikler, doğru cevap verdiniz. Doğru cevap verdiniz ve toplamda 35 puana ulaştınız İslami ilimler sorularının nihayetinde.
Son sorunuzu Hüseyin Bey hemen yöneltiyorum. Esmaül Hüsna'dan gelecek efendim sorunuz. Allah'ın isimlerinden birinin manasını soracağım size. Müheymin ismi efendim Allah'ın, manası acaba ne? A şıkkı ezeli olan, B şıkkı ebedi olan, C şıkkı terbiye eden ve D şıkkı görüp gözeten. Süremiz başladı. Cenab-ı Hakk'ın Müheymin ismi. Ezeli olan mı, ebedi olan mı, terbiye eden mi, görüp gözeten mi?
Terbiye eden demek istiyorum.
Bakalım sistemimiz ne diyecek? Yanlış cevap efendim. Hemen sorumuzu diğer yarışmacımıza yöneltelim derseniz. Hasan Bey, Allahü Teala'nın Müheymin isminin karşılığı nedir?
Şıkları tekrar hızlıca alabilir miyim?
Ezeli olan, ebedi olan, terbiye eden, görüp gözeten.
Yani ilk iki şık olamaz. D şıkkı görüp gözeten.
Evet,
sanırım.
Arkadaşımız zaten terbiye eden demişti. Puan kazanamamıştı. Siz de iki tanesini elediniz ve evet, bunun sonunda görüp gözeten kalıyor. Doğru şık görüp gözeten olacaktı efendim. Her iki yarışmacımıza da İslami ilimler kategorisinde 8 tane soru sorduk. 8 tane sorumuzun sonuna geldik. Birazdan kısa bir mola vereceğiz ve müteakiben programımızla devam edecek.
Evet efendim, İslami ilimlerde 8'er soru nihayetinde iki yarışmacımız da yani heyecanla gözlerime bakıyor şu anda puanlama nasıl diye. Evet, iki yarışmacımızdan Hüseyin Bey 35 puanda, aynı şekilde Hasan Bey de 35 puanda, 35'er puanda efendim eşitlik devam ediyor.
Değerli dinleyenler, Damladan Derya'ya yarışma programı Erkam Radyo'da tüm hızıyla devam ediyor. Doğuhan Akın ve Rasih Turan sizinle efendim.
Şimdi ikinci bölümdeyiz. Genel kültür soruları gelecek. 8'er adet. İkişer, iki tane misafirimiz var stüdyoda. İlk yarışmacımız Hasan Hüseyin Aktay Beyefendi. İkinci yarışmacımız Hüseyin Tarım Beyefendi. 35'er puanda eşit durumdalar efendim. Bakalım genel kültür sorularının nihayetinde yarışmamızın güzel ödülünü kim kazanacak? Hemen güzel ödülümüzden de bahsedelim, o harika ödülümüzden. Yarışmamızın sponsoru Erkam Yayınları, Profesör Doktor Yaşar Kandemir, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan, Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızın İmam Nevevi'nin müthiş eseri, harika eseri Riyazü Salihin'i yapmış oldukları 8 ciltlik şerhi hediye ediyor efendim yarışmamızın birincisine.
Efendim öyleyse hemen sorularımıza geçelim ve iki tane değerli yarışmacımızla beraber yarışmaya devam edelim. Acaba genel kültür kategorisinden soracağımız sorular neticesinde bugün Damladan Derya'ya da kim kazanacak?
Evet Hasan Bey, hazırsanız ilk sorunuz geliyor, hazır mıyız?
Evet hazırım, başlayalım.
Efendim o harika tatlı pişmaniyesiyle ünlü ilimiz hangisidir? A. Kocaeli, B. Aksaray, C. Balıkesir, D. Bilecik ve süremiz başladı.
Şıkları tekrar alabilir miyim?
Kocaeli, Aksaray, Balıkesir, Bilecik pişmaniyesiyle ünlü ilimiz hangisidir?
Kocaeli.
Kocaeli, emin misiniz?
Evet.
Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler, doğru cevap verdiniz ve 40 puana ulaştınız. Peki Hasan Bey, pişmaniye neden pişmaniye denmiş biliyor musunuz bunu?
Aslında yani tam emin değilim ama hakkında bir hikaye duydum.
İstersen evet, bizimle paylaşabilirseniz.
Evet. Şimdi vakti zamanında İzmit'te bir tane meşhur, çok güzel tatlılar yapan bir tatlıcımız varmış.
Evet.
Öyle ki bu tatlıcının önünde uzun uzun kuyruklar oluşuyormuş. Ve bir gün bu tatlıcımız hanımına jest olsun diye yeni, daha önce yapmadığı bir tatlı yapıyor. Ve bu tatlının ismine de hanımı biraz şişmanca olduğu için şişmaniyem ismini veriyor.
Tatlının adı şişmaniye.
Evet, şişmaniyem. Daha sonra maalesef bu tatlıcımızla hanımının arasına bir soğukluk giriyor.
Allah
ve
Allah.
Bu soğukluk neticesinde maalesef ayrılıyorlar. Daha sonra tatlıcımız bu ayrılıktan dolayı çok pişman oluyor tabii. Yani artık yaptığı tatlıların tadını alamaz oluyor. O derece çok pişman.
Allah Allah.
Ve daha bunun üzerine de hanımı için yaptığı şişmaniyem tatlısının ismini pişmaniyem şeklinde değiştiriyor efendim.
Efendim bu sahih kaynaklardan mı geliyor yoksa halk arasındaki bir hikaye mi?
Yani halk arasında bu şekilde Evet. Duydum çadırıyla. Çok
hoş. Demek ki şişmaniyem pişmaniyeye dönüyor, öyle mi?
Evet.
Biz normalde şişmaniye yiyoruz, öyle mi?
Evet.
Peki o yiyen pişman, yemeyen bin pişman da diyorlar hatta, değil mi?
Aynen, aynen. Evet. Yemeyen bin pişman.
Kastamonu çekme helvasının pişmaniyeden geldiğini söylüyorlar peki.
Ya o pişmaniyenin sıkıştırılmış hali, çakması yani.
Buradan Kastamonulara çok yükleniyorsunuz. Bir garesiniz mi var Kastamonu'ya?
Yani çok sevdiğim bir arkadaşım var. Buradan kendisine selamlar söylemek istiyorum.
Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Genel kültürde ilk sorumuzun nihayetinde 40 puana ulaştınız.
Hüseyin Bey, birinci sorunuzu hemen size yöneltiyorum.
Buyurun.
İstanbul'da emaneti mübareke, Efendimiz ve dostlarına ve diğer peygamberlere ait kutsal emanetler nerededir? İstanbul'da kutsal emanetler nerededir? A. Yerebatan Sarnıcı. B. Topkapı Sarayı. C. Dolmabahçe Sarayı ve D. Harbiye Müzesi. Süremiz başladı.
Şıkları tekrar alabilir miyim?
Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Harbiye Müzesi. Kutsal emanetler.
Topkapı Sarayı.
Eminiz?
Eminim.
Zaten süremiz bitti. Bakalım. Doğru cevap verdiniz ve Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler doğrudur. Ramazan'da haberlerde hatırlarız değil mi?
Evet.
Böyle kutsal emanetler
yer bulur.
Giderler, ziyaret ederler. Kutsal emanetler Topkapı Sarayı'nda sergilenir ve haber bültenlerinde bugün şu kadar kişi kutsal emanetlere gitti, bugün izdiham vardı diye haberlere hep yansır.
Evet, haberlerde oldukça yer alıyor.
Buradan da aklımıza geliyor. İkinci sorudayız, Rasih'cim buyur.
Evet Hasan Bey, hazırsanız ikinci sorunuz geliyor, hazır mıyız?
Evet hazırım.
Osmanlı Devleti'nde yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek dağıtan hayır kurumu hangisidir? Şıklarımızı okuyorum. A. Darüşşafaka, B. Darül Aceze, C. Aşçı Evi, D. İmarethane ve süremiz başladı.
Tekrar şıklar.
Osmanlı Devleti'nde yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek dağıtan hayır kurumu hangisidir? A. Darüşşafaka, B. Darül Aceze, C. Aşçı Evi, D. İmarethane. Süremiz dolmak üzere ve süremiz doldu.
Aşçı Evi demek
aşçı
istiyorum.
Aşçı Evi, emin misiniz?
Yani emin değilim ama herhalde ismin içinde aş olduğuna göre.
Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Yanlış cevap verdiniz. Hüseyin Bey, size yöneltiyorum aynı soruyu. Teberrüken, Osmanlı Devleti'nde yoksullara ve medrese öğrencilerine yemek dağıtan hayır kurumu şıklarımızdan hangisidir? A. Darüşşafaka, B. Darül Aceze ve D. İmarethane. C şıkını eledik.
İmarethane.
Evet efendim, doğru cevabımız imarethane olacaktı. Peki günümüzde imarethane benzeri kurumlar var mı öğrencilere, yoksullara bu şekilde yemek dağıtan? Ya siz öğrencisiniz, üniversite öğrencisiniz bildiğim
evet,
kadarıyla.
Evet, Hüdayi Vakfı'nın aşevi var. Evet,
orada yiyorsunuz. Gerçi Hüdayi çorbasını yemeyen yok. Öğrenci evet, yoksul yani, olmasına gerek yok bir insanın.
İstanbul'da Hüdayi çorbası meşhurdur yani.
Evet.
Evet. Öğrenci olup da Hüdayi çorbasını içmeyen herhalde yoktur zannediyorum.
O zaman Hüdayi çorbasını içelim, manevi anlamda güzelleşelim diyelim değil mi efendim?
Evet.
Peki İstanbul'da öğrencilik nasıl bir şey? Yani İstanbul'da öğrenci olmak, buradan bizi Anadolu'dan dinleyen ya da farklı yerlerden dinleyen dinleyenlerimiz için, eğer üniversite hayalleri olan İstanbul'da bir şeyler evet, söylemek ister misiniz onlara?
İstanbul'da öğrencilik maddi anlamda bursunuz iyi ise, bursunuz varsa yeterli miktarda gayet rahat. Onun dışında tabii bu sadece işin maddi boyutu. Bunun dışında İstanbul'da tabii kıyaslanamaz diğer şehirlerle yani öğrencilik büyük imkanları dolayısıyla. Yani süper bir şey bence İstanbul'da öğrencilik.
Evet, bazen ailelerin zihninde şöyle oluyor. İstanbul büyük şehir. Çocuklarımız İstanbul'a gittiği zaman orada harcanır, kaybolur İstanbul'un o koca sokaklarına şeklinde. Peki siz bunca sene İstanbul'daydınız. İstanbul'da o koca sokaklarda, karanlık sokaklarda neler yaşadınız?
Tabii bu kocaman karanlık sokaklarda kendi evinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Bu sokaklardaki evlerden Hüdayi Vakfı gibi güvenilir, sıcacık bir yuvaya yerleşmeniz çok önemli. Ben Hüdayi Vakfı'nda kaldığım için yani bugünlere kadar yani kaybolmadan geldim diyebilirim.
Elhamdülillah. Diyorsunuz ki sağlam arkadaş, sağlam mekan, sağlam bir çatı
evet,
altında İstanbul bir cennet. Doğru
evet,
mu tahmin ediyorum?
Bursu da unutmayalım yalnız.
Peki hazırsanız hemen sorunuzu yöneltmeyeceğim. Sorunuzu sordum size zaten.
Hüseyin Bey, ikinci sorudayız. İkinci sorunuzu yönelteceğim. 40 puandayız. Acaba bu soruyu bilebilecek miyiz, bilemeyecek miyiz?
İnşallah bilenlerden oluruz.
Peki inşallah. Bir hastalıktan kalan doku bozukluğuna verilen ad nedir? A. Sekel, B. Çürük, C. Kanser, ve D. artrit. Süremiz başladı. Bir hastalıktan kalan doku bozukluğuna verilen ad. Sekel mi, çürük mü, kanser mi, artrit mi acaba?
Biraz alanımla ve genel kültürümle pek bağdaşmayan bir soru.
Süremiz
ama
oldu. Hemen bir
sekel
cevap alalım.
Sekel demek istiyorum.
Bakalım sistemin sekel için ne diyecek? Doğru cevap.
Yani ilk şıkkı değerlendirmek galiba bizi doğruya götürdü.
A şıkkı derken nasıl düşündünüz?
Hani kesin bir bilgim yoktu. İlk önümüze gelen seçeneği değerlendirdik. A şıkkı. Bu şekilde o da doğru çıktı.
Evet. Kanseri zaten biliyordunuz belki. Evet. Çürüğü zaten biliyordunuz. Belki biraz artritle sekel arasında kalmış olabilirsiniz.
Evet, yabancı kelimeler üzerinde biraz daha genelde bu kavramlar.
Genelce tıpta biliyorsunuz farklı bir dil kullanılıyor. Latince ibareler çok fazla kullanılıyor.
Evet.
Bunlardan bir tanesi zaten artrit ve sekeldi. Sekel şıkkı doğru oldu değil mi?
Evet efendim.
Tıptaki tabirlerden sekel efendim bir hastalıktan kalan doku bozukluğuna verilen admış. Üçüncü sorulara geçtik. Rahatsız için buyur.
Evet efendim, genel kültürde ikinci toplamda ise 10. sorular nihayetinde Hasan Aktay beyefendi 40 puanda, Hüseyin beyefendi ise 45 puanda yarışmayı önde götürüyor efendim. Bakalım daha çok sorumuz var. Yarışmanın nihayeti nasıl gelişecek? Hasan Bey hazırsanız 3. sorunuz geliyor. Hazır mıyız?
Evet hazırım.
Apandisit hangi organın iltihaplanmasından kaynaklanan bir hastalıktır? A. Kalın bağırsak, B. Apandiks, C. ince bağırsak, D. Mide ve süremiz başladı.
Şıkları tekrar alalım.
A. Kalın bağırsak, B. Apandiks, C. ince bağırsak, D. Mide. Süremiz dolmak üzere.
Kalın bağırsak.
Kalın bağırsak emin miyiz?
Yani tam emin değilim ama kalın bağırsak büyük ihtimalle.
Peki hemen sistemimize bakıyoruz. Yanlış cevap verdiniz efendim. Altıncı işsiniz. Yanlış yönlendirdi sizi. Evet. Aynı soruyu hemen Hüseyin Bey'e soruyorum. Hüseyin Bey, apandisit hangi organın iltihaplanmasından kaynaklanan bir hastalıktır? Kalın bağırsak yanlış olduğu için hemen B'ye geçiyoruz. Apandiks, C ince bağırsak, D mide. Sizce hangisi?
İnce bağırsak demek istiyorum ben de.
İnce bağırsak da yanlış cevap efendim. Apandiks olacaktı. Evet. Apandisit hangi organın iltihaplanmasından kaynaklanan bir hastalık sorusunun cevabı. Zaten ilk kelimeler de aşağı yukarı aynı. Oradan çıkarım yapabilirdiniz ama 6. isteğiniz sizi yanlış yollara sürükledi efendim. Ve 40 puandasınız 3. sorunun nihayetinde genel kültürde.
Peki efendim öyleyse 3. sorumuza geçtik ve 3. sorusunu Hüseyin Bey'e yöneltiyorum.
Evet.
Mektubu yazıp bitirdikten sonra altına eklenen kısa nota ne deniyor efendim? A şıkkı kısa, B şıkkı notluk, C şıkkı hamiş ve D şıkkı tavsiye. Süremiz başladı.
Soruyu tekrar edebilir misiniz?
Mektubu yazıp bitirdikten sonra altına eklenen kısa nota ne ad verilir? Kısa mı, notluk mu, hamiş mi, tavsiye mi?
Hamiş demek istiyorum.
Peki süremiz de doldu zaten. Doğru cevap. Hamiş size 50 puan kazandırıyor. Yani daha doğrusu 5 puan kazandırıyor ve 50 puan ulaştırıyor.
Evet Hasan Bey hazırsanız 4. sorunuz geliyor. Hazır mıyız?
Evet hazırım.
Tadı hafif ekşi olan meyveye ne ad verilir? A. Ekşimsi, B. Asetik, C. Mayhoş, D. Tatsız ve süremiz başladı. A. Ekşimsi, B. Asetik, C. Mayhoş, D. Tatsız.
Yani mayhoş deriz genelde ama halk arasında.
Süremiz dolmak
mayhoş
üzere.
Demek istiyorum
mayhoş,
ben.
Mayhoş emin misiniz?
Evet.
Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrik ederiz efendim. Bizden 5 puan kazandınız ve 45 puana ulaştınız. Mayhoş elma değil
evet,
mi?
Evet mayhoş elma genelde elmalarda.
Evet genelde elmada kullanılıyor sanırsam. Onun dışında mayhoş kullanılan meyve var mı bildiğiniz? Mayhoş yani, limon diye bir tabir duymadım ben ya da mayhoş. Yani,
mandalina belki olabilir bilmiyorum. Söyleniyorum ama.
Mayhoş mandalina. Mayhoş elmada duydum ben sanırsam sadece. Hüseyin
evet.
Siz duydunuz mu?
Daha çok
ben elma. De daha önce pek duymadım elma dışında.
Doğancım sen duydun mu?
Yani genelde halk ağzında artık mayhoşu yemeklerde falan da kullandıklarına ben denk geliyorum. Abi şöyle bir yiyor. Yüzünü böyle ufaktan böyle ekşitiyor. Ondan sonra bir mayhoş olmuş tadı diyor.
Evet, evet, evet. Ekşi yani, ne tatlı arasında. Ne ekşi ne tatlı. Limon ve baklavanın ortasındaki tatlara genelde mayhoş deniyor galiba. Öyle mi?
Evet, evet mayhoş.
Yani yanlış nitelendirilen de olabilir ama halk ağzında çok kullanılan bir terim.
Evet.
Hafiften bir ekşilik varsa şöyle bir yüz böyle bir ekşiyor, mayhoşmuş deniyor yani. Bunu çok denk geliyorum.
Evet.
Evet, o zaman bunu biz manevi anlamda kullanalım. Rabbim bizi mayhoşluklardan ırak eylesin, ekşilerden ırak eylesin, tatlılarla beraber kılsın efendim. Evet Doğancığım. Evet, söz sende.
Efendim 4. sorusunu hemen yöneltiyorum Hüseyin Bey'e. Bedir Savaşı esnasında gökten inen ucu çatallı kılıca ne ad verilir? A. Halid, B. Zülfikar, C. Mumsema ve D. Seyfullah. Süremiz başladı.
Zülfikar, Hazreti Ali'nin kılıcı.
Peki sistemimize eminim. Dönelim eminsek?
Eminim.
Doğru cevap verdiniz. Zülfikar, çatal uçlu kılıçtır efendim.
Evet.
Halen Topkapı Sarayı'nda mıydı galiba Zülfikar? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
Yani ben hatırlamıyorum. Çok uzun zaman önce gitmiştim Topkapı Sarayı'na ama hatırlamıyorum şu an.
Benim hatırladığım kadarıyla Zülfikar şu anda Hazreti Ali'nin kılıcı Topkapı Sarayı'nda olacak. Ve beşinci sorunuzu yöneltiyorum size. Hazır mısınız?
Evet, hazırım.
Hayır için dağıtılan suya ne ad verilir? A. Sebil, B. Hayrat, C. İbrık, D. İmaret ve süremiz başladı.
Yani Sebil de Hayrat da kullanılıyor. Çeşmenin üzerinde hayratlıdır.
Ama özellikle belirtiyoruz. Hayır için dağıtılan su.
Su.
Evet.
O zaman Sebil demek istiyorum.
Sebil, emin misiniz?
Evet.
Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler. Doğru cevap verdiniz ve bizden 5 puan daha kazandınız ve 5. sorunun, genelde ise 13. sorunun nihayetinde 50 puana ulaştınız. Bu Sebil tabiri özellikle su için kullanılsa da başka şeyler için de kullanılıyor mesela, değil mi?
Yani ben bilmiyorum, bir örnek verebilir misiniz?
Mesela bu elmalar Sebil denildiği zaman Anadolu'da kullanımına ben şahit oldum. Hani yani, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Halkın yani, kullanımına açık şeklinde. Ya bedava. Da bir meyve ağacı varsa bu ağacı meyveleri Sebil şeklinde kullanıldığını gördüm. Evet, bol manasında.
Evet, bol ve halkın kullanımına açık, hayır için dağıtılan manasında o zaman yani. Yani
halk ağzında da baktığım zaman bu damacanalar, biliyorsunuz su makineleri var işte. Bir taraftan sıcak su akıyor, bir taraftan soğuk su akıyor. Onlar... İşte Sebil'den alalım suyu, iş yerlerinde çok kullanıldığına denk geliyoruz değil mi?
Evet, evet.
Bunda çağrıştırıyor bizi.
Evet.
Ama günümüzde ise özellikle su sebili olarak artık kalıplaşmış bir ifade ortaya çıkıyor değil mi efendim?
Evet, ben de zaten soruyu cevaplarken oradan esinlenerek yaptım.
Peki, beşinci sorunun nihayetinde, toplamda 13. sorunun nihayetinde 50 puana ulaştınız efendim.
Beşinci sorunuzu size yöneltiyorum Hüseyin Bey, hazır mıyız?
Hazırım efendim.
Beşinci sorunuz size diyor ki, kapalı mekanlarda korkma fobisi hangisidir şıklardan? A şıkkı astrofobi, B şıkkı datafobi, C şıkkı haptofobi ve D şıkkı kolostrofobi. Süremiz başladı. Kapalı yerlerde kalma fobisi.
Kapalı yerlerde kalma fobisi bildiğim kadarıyla astrofobidi, A şıkkı.
Peki sistemimize dönüyoruz, zaten süremiz oldu. Yanlış cevap.
Yanlış.
Peki size dönelim diğer yarışmacımız. Hemen size de yöneltelim soruyu.
Yani açıkçası hiç daha önce duymadım. Yani bir cevabım yok.
Her birinin aslında bu fobilerden her birinin ayrı ayrı isimleri var. Hı-hı. Biz onu genelde günlük hayatta işte yükseklik fobisi var.
Evet, o şekilde kullanıyoruz
gibi
ama.
Gibi kullanıyoruz. Ancak hepsinin ayrı bir ismi var.
Peki.
Doğru olan da D şıkkı kolostrofobi olacaktı.
Altıncı hissinize güvenmiyor musunuz Hasan Bey?
Yani hissime güvenmemek değil de yani bu konuda hiçbir bilgim yok onun için.
Peki efendim, hemen diğer sorunuzu yöneltiyorum Hasan Bey, siz hazır mıyız?
Evet, hazırım.
Hangi kan grubu diğer kan gruplarına kan verebilir? Hangi kan grubu diğer kan gruplarına kan verebilir? A. A kan grubu, B. Sıfır kan grubu, C. B kan grubu, D. AB kan grubu.
Şıkları tekrar alabilir miyim?
A. A kan grubu, B. Sıfır kan grubu, C. B kan grubu, D. A. B kan grubu ve süremiz dolmak üzere.
Diğer gruplara sıfır kan grubu.
B. Bakalım sistemimiz yanıtınıza ne diyecek? Tebrikler efendim. Sıfır. B şıkkı. Sıfır kan grubu diğer kan gruplarına kan verebilir. Siz hangi kan grubuna mensupsunuz?
Ben de AB.
Bu kadar düşündürecek bir soru muydu?
Bir aklıma gelmedi.
Peki Hüseyin Bey, siz?
Ben de AB grubundayım.
Doğancığım, sen hangi kan grubundasın?
AB pozitif.
Ben de 0 RH pozitif. Mehmet abi, siz hangi kan grubundasınız abi? 0. Evet, şu anda çoğunluk kimde? AB kan grubu. Evet, şu anda burada hakim durumda efendim.
3 tane AB, bir tane 0 grubundan.
Evet, evet, evet, evet.
Biz bu gidişle AB'ye gireriz o zaman.
Evet. Evet, harika bir espri. Şu anda gerçekten kendime gelemiyorum esprinin şok etkisiyle. Neyse efendim, 6. sorunun nihayetinde 55 puandasınız.
Peki, 6. sorusunu hemen Hüseyin Bey'e yönlendireyim ben.
Sabırsızlıkla bekliyoruz 6. sorunu.
Müzik aletleriyle aranız nasıl?
Genel olarak dinlemeyi severim, kullanmayı pek bilmiyorum.
Ben size şimdi bir müzik aleti çeşidi soracağım.
Buyurun.
Keman türünde en kalın sesli yaylı çalgının adı nedir? Keman türünde en kalın sesli yaylı çalgının adı nedir? A. Kontrbas ve B. Violonsel, C. Viola ve D. Gamba. En kalın sesli keman efendim, kontrbas mı, violonsel mi, viola mı, gamba mı?
Açıkçası çok bir fikrim yok.
Söyle müzik emmesin.
D şıkkı demek istiyorum.
Gamba acaba ne diyecek sistemimiz bunun için? Yanlış cevap.
Altıncı isim beni yanılttı anlaşılan.
Hemen şimdi diğer yarışmacımıza yöneltiyorum soruyu.
Yani ben de açıkçası bilmiyorum yani.
Hemen altıncı isminize danışırsanız.
Artık buna güvenmiyorum.
Peki bilmiyorum. O zaman bu hani küçükken yapardık, hatırlar mısınız bilmem. Bir oyuncu seçeceğiz mesela oyuna. Portakalı soydum, başucuma koydum şeklinde. Şıklar arasında isterseniz böyle bir seçim yapabilirsiniz.
Tamam, o zaman şıkları tekrar alayım ben.
Tamam Doğancı, şıkları verir misin?
Kontrbas, violonsel, viola, gamba.
Violonsel demek istiyorum.
Tekerlemeyi söylemediniz ama. Portakalı soydum,
başucuma koydum. O içinden koydum. Söyledi herhalde yarışmacımız değil mi? Peki efendim, doğru şıkkı hemen verelim. Kontrbas olacaktı.
Evet.
En büyük keman, keman grubu içerisinde yani en büyük keman ve parmaklarla çalınıyor. Evet. Diğerleri değil mi, hatırlamaya çalışıyorum. Diğerleri yayla çalınıyor.
Evet, şu an benim de gözümün önüne geldi. Şöyle büyükçe bir şey.
Ya da parmakla da çalınabiliyor. Tabii tam olarak hatırlayamıyorum ama parmakla çalındığını iyi biliyorum. Nereden çağrışma yapabilirdiniz? Bas ses biliyorsunuz,
evet, pes bir sestir. Çıkarabilirdim ama aklıma oradan gelmedi, heyecandan olsa gerek.
Evet.
Hasan Bey, siz de mi herhangi müzik aletiyle haşır neşir değilsiniz?
Yani hiç, yani çaldığım bir müzik aleti yok.
Flüt dahi çalmadınız mı? Flüt.
Yani o ilk ortaokul zamanlarında kaldı.
Peki hani flüt üzerine ihtisas yapmayı düşünmediniz mi hiç? Hani kendinizi geliştirmeyi.
Yok, hiç düşünmedim.
Orada kaldı çocukken diyorsunuz.
Daha dün annemizi çaldınız ve bıraktınız flütte.
Evet.
Peki.
Evet. Doğal sesinde kaldı benimkisi.
Peki, 7. sorunuzu yöneltiyorum. Hazır mıyız?
Evet, hazırım.
Yöneltmeden önce dinozorlarla aranız nasıl?
Yani ben onları severim, onlar beni sever mi açıkçası bilmiyorum.
Peki, sadece sinemada, filmde, ekranda görüyoruz dinozorları. Evet. Peki günümüzde hayatımızda dinozorlar olsaydı nasıl şekil alırdı hayatımız, hiç düşündünüz mü?
Düşünmedim ama herhalde
Mehmet
çok...
abi, düşünme efekti verebilir misin abi, orada var mı öyle bir şansımız?
Yani şöyle düşünelim, Üsküdar Meydanı'nda bir dinozor Marmaray'ın çıkışında.
Evet, Marmaray'ın.
Siz de oradan
çıkışın...
vapurla karşıya geçeceksiniz ya da Marmaray'a bineceksiniz. Kocaman bir dinozor var ama.
Kocaman bir dinozor var. Zor. Evet, zor.
Yani düşünmesi bile zor geliyor. O yüzden hani hayat bayağı bir garip.
Filmlerde kalması hoş oluyor değil mi?
Orada daha güzel görünüyorlar.
Peki.
Jurassic Park mıydı? Orada kalsa daha iyi, sanki daha güvenli.
Mevlam bizim için en güzelini düşünmüş, bazı şeyleri bu şekilde olsa dediğimizde hayal bile edemiyoruz değil mi?
Evet.
Evet, o zaman hemen sorumuzu yöneltiyorum. Hazır mıyız tekraren?
Hazırım.
Fosilleri inceleyip yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı hangisidir? Fosilleri inceleyip yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı hangisidir? A. Arkeoloji, B. Filoloji, C. Paleontoloji ve D. Sosyoloji ve süremiz başladı. A. Arkeoloji, B. Filoloji, C. Paleontoloji, D. Sosyoloji.
Şöyle bakıyorum. Arkeoloji olamaz. Paleontoloji olsa
gerek.
Süremiz
sona erdi. Bakalım sistemimiz C şıkkına ne diyecek paleontolojiye? Evet. Tebrikler, tebrikler, doğru cevap verdiniz. Fosilleri inceleyip yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalına paleontoloji deniyordu efendim. Ve bizden 5 puan daha kazandınız ve 60 puana ulaştınız.
Yarışmacımızı tebrik ediyor ve 7. sorusunu hemen diğer yarışmacımıza yöneltiyorum. Hüseyin Bey, Osmanlı Devleti'nde bakana ne denirdi? A. Mebus, B. Sadrazam, C. Nazır ve D. Müsahip. Süremiz başladı efendim. Bakanlıklar, Osmanlı'da bakan.
Nazır olarak biliyorum. C. Emin. Nazır, eminim.
Peki, süremiz de sona ermek üzere zaten. Sitemize bakalım. Doğru cevap Nazır olacaktı ve 60 puana ulaştınız. Son sorudayız artık.
Evet, Bahriye Nazırı, Harbiye Nazırı şeklinde evet. Değil mi?
Bakanlık Boğaz'a Nazır Ev mesela.
Boğaz'a Nazır Ev. Evet, haklısınız, haklısınız, doğru.
Orada bakan manasında değil mi kullanılıyor? Evet, Boğaz'a bakan.
Arapçadan geliyor kök olarak da, nazara kelimesinden. Oradan nazır, bakan anlamında kullanılıyor.
Aynı manaya giriyor.
Evet.
Birisi siyasi terim anlamı, birisi de orijinal anlamı diyorsunuz, öyle mi?
Evet.
Peki efendim, 7. soruların nihayetinde genel kültürde 7, toplamda 15. soruların nihayetinde yarışmamıza son sorulara geçmişken iki yarışmacımız Hüseyin Bey 60 puanda, Hasan Bey de 60 puanda son sorularda yarışmamızın birincisi şekil alacak. Eğer yarışmamızın iki yarışmacısı da son sorulara doğru cevap verir ya da yanlış cevap verirlerse yine 60'ar puanda kalır ya da 70'er puana ulaşırlarsa yedek sorularımız devreye girecek ve sonrasında bakalım güzel hediyemiz Erkam Yayınları'nın yarışmamızın birincisine vereceği Riyazu Salih'in hediyesi kimin olacak? Set kimin olacak efendim? Hasan Bey hazır mıyız?
Evet hazırım.
Heyecanlı mıyız?
Evet, açıkçası heyecanım yoktu ama son soru olunca bir heyecan geldi bana.
Evet evet evet.
Heyecanlandım.
Ne düşünüyorsunuz peki? Bir tahminde bulunmak isterseniz. Ödül size mi daha yakın, Hüseyin Bey'e mi?
Yani Hüseyin'e daha yakın gibi sanki ama tabii bilemiyorum.
Neden, özgüveniniz biraz noksan mı?
Yani belki öyle istiyorumdur. Hüseyin yani arkadaşım.
Daha önceden tanışıyor musunuz Hüseyin Bey'le?
Tabii tanışıyoruz.
Dostum için feda olsun diyorsunuz, öyle mi?
Yani yabancıya gitmiyor.
Peki efendim, 8. sorumuzu yönlendireceğim ama sonucu çok merak ettiğim için soruyu sormaktan kaçınıyorum. Peki Türkiye'mizin plaka kodlarıyla aranız nasıl?
Bir Manisa'yı bilirim.
Manisa kaç efendim?
45.
Başka bildiğiniz?
İstanbul'u ve İzmir'i bilirim.
Bir numarada ne var?
Adana mıydı?
Adana, evet. Hemen sorumuzu yöneltiyorum o zaman. Hazır mıyız?
Evet.
Hazır mıyız?
Hazırım.
Son sorumuz geliyor. Yarışmamızın kaderini belirleyecek soru. Hazır mıyız?
Evet, hazırım.
Heyecan dorukta gözlerinizden okuyorum içinizdeki enerjiyi. Bartın ilimizin plaka kodu kaçtır? A36, B74, C73, D39 ve süremiz başladı.
Şıkları tekrar.
A36, B74, C73, D39. Süremiz hızla ilerliyor.
36'dır.
36. Herhalde. Bakalım, bakalım, bakalım. Yanlış evet. Cevap verdiniz. Tabii. Yanlış cevap verdiniz. Bartın ilimizin plaka kodu kaçtır? Hüseyin Bey sizce?
74.
74. Eğer bu soruyu size yönlendirmiş olsaydık doğru cevap verecektiniz ve bizden 5 puan kazanacaktınız. Şimdi soru sırası Hüseyin Bey'e geçiyor.
Manisa'yı eğer sorsaydınız. Evet.
Evet, Hüseyin Bey eğer bu soruya doğru cevap verirse ödülümüzü alacak. Yanlış cevap verirse süreç berabere işlemiş olacak ve yedek sorulara geçeceğiz efendim. Hüseyin Bey heyecanlı görebiliyorum. Hasan Bey heyecanlı. Bakalım süreç nasıl gelişecek?
Rekabet son soruya kadar geldi. Ve acaba bugün Damladan Derya'ya yarışma programının kazananı Hüseyin Bey olacak mı? Bir plaka sorusu da size geliyor.
Buyurun.
Çankırı ilimizin plaka kodu kaçtır? Çankırı. A15, B16, C17 ve D18. Çankırı ilimizin plakası 15 mi 16 mı?
16 Bursa bildiğim kadarıyla, 18 D şıkkı.
Emin miyiz?
Eminim.
Hemen sistemimize dönüyoruz. Ve doğru cevap verdiniz.
Tebrikler efendim, alkışlıyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Ve Damladan Derya'ya yarışma programının bugünkü kazananı Hüseyin Bey siz oldunuz. Canı gönülden sizi tebrik ediyorum.
Teşekkür ederim efendim.
Evet Mehmet abi, bir kocaman alkış alabilir miyiz Hüseyin Bey için? Efendim tebrik ediyoruz. Erkam Yayınları'ndan Profesör Doktor Yaşar Kandemir, Profesör Doktor Lütfay Lütfi Çakan, Profesör Doktor Raşit Küçük hocalarımızın İmam Nevevi'nin harika eseri Riyazu Salihin'e yapmış oldukları 8 ciltlik şerhi kazandınız. Doya doya hadislerle buluşacaksınız, doya doya yaşayacaksınız hadisleri. Nasıl hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
İnşallah bu hadisleri en kısa sürede bitirmek nasip olur. Bunları hayatımıza da uygulayabilirsek ne mutlu bizlere.
Okudukça bize de bol bol dua edersiniz inşallah. İnşallah. Hadisleri okudukça, kıraat ettikçe bize de inşallah onun sevaplarından tecelli olur.
Hemen kısaca buradan selam göndermek istediğiniz, buradan seslenmek istediğiniz yakınlarınız varsa önce kazananımız tabii.
Buradan öncelikle Konya'daki aileme selamlar gönderiyorum. Ve ev arkadaşlarımla gönderiyorum. Beraber öğrenci evinde kaldığımız arkadaşlarımıza, Ömer Faruk Maden kardeşimize, Ali Butur kardeşimize ve Muhammed Göçer kardeşimize buradan selamlar gönderiyorum.
Peki, tebrikler tekrar. Teşekkürler. Ve diğer yarışmacımız.
Ben de tabii öncelikle
buyurun,
aileme selamlarımı göndermek istiyorum. Daha sonra da bütün sevdiklerime gelsin diyorum.
Efendim çok selam. İyi bir yarışma ortaya koydunuz. İkiniz de gerçekten son soruya kadar devam etti çekişme. Ama son soruda nasip Hüseyin Bey'den tarafaymış.
Ama sonunda 6. hissim beni yanıltmadı sanıyorum, öyle değil mi?
Evet, evet. Siz de zaten Hüseyin Bey'in kazanacağına dair bir söylemde bulunmuştunuz. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz teşriflerinizden dolayı. Ayaklarınıza sağlık. Daha nice programlarda görüşmek temennisini efendim. Erkam Radyo'da, Erkam Yayınları'nın sponsorluğunda Damladan Derya yarışma programında efendim. Bendeniz Rasih Turan ve
bendeniz Doğan Akın. Buradan tüm dinleyenlerimize, yarışmacılarımıza, teknik masadaki Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyor. Öncelikle saygılarımı sunuyorum ve bir sonraki programda yine görüşeceğiz.
Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine aynı saatte 19 sularında beraber olmak temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.